Ayrım 20. Ben Robot, Isaac Asimov. Sayfa 198. Quinn ve Byerly hiç oturup yüz yüze görüşmemişti. Ancak Vizifon buna yakın bir deneyim sunuyordu. Her ne kadar taraflar birbirini yanıp sönen fotoseller aracılığıyla görebiliyor olsa da yüz yüze görüşmüş sayılırlardı. Arayan taraf Quinn'di. İlk cümleyi de yine Quinn kurdu. Lafı hiç uzatmadan, "Penet radyasyona karşı koruyucu giysi giydiğini halka duyuracağım Byerly," dedi. "Bilmek istersin diye düşündüm." "Öyle mi? O halde çoktan duyurmuşsundur diye tahmin ediyorum. Bir süredir atılımcı basın temsilcilerimizin çeşitli iletişim hatlarımı dinlemeye çalıştığını fark ettim. Ofis hattımı tamamen ele geçirdiklerinden eminim. Son birkaç haftadır pek evden çıkmamamın sebebi de bu zaten." Byerly'nin sesi dost canlısıydı. Sanki arkadaşıyla muhabbet ediyordu. Quinn dudaklarını büzdü. "Bu görüşme son derece güvenli. Seninle iletişime geçerek risk almış bulunuyorum." "Ondan eminim. Bu kampanyanın arkasında sen olduğunu kimse bilmiyor. En azından resmi olarak. Fakat gayri resmi açıdan bakarsak bilmeyen yok. O yüzden sorun olacağını sanmam. Her neyse, demek koruyucu giysi giyiyormuşum. Anladığım kadarıyla geçen gün gönderdiğim yalakanın çektiği penet radyasyon fotoğrafı fazla parlak çıkmış." "Röntgenden kaçıyorsun Byerly. Herkes bunu bu şekilde düşünecek. Umarım farkındasındır." "Ayrıca sen ve adamlarının benim mahremiyet hakkımı ihlal ettiğini de öğrenecekler."
"Hiç umurlarında olmaz."
"Belki de olur. Kampanyalarımızı ne de güzel sempolize ediyor, haksız mıyım? Sen bireylerin haklarını pek umursamıyorsun. Ben umursuyorum. Röntgen çekilmeyi kabul etmiyorum. Çünkü prensip olarak haklarımı koruma taraftarıyım. Seçildiğimde başkalarının haklarını da aynı şekilde koruyacağım."
"Konuşmaların için ne güzel malzeme çıktı ama sana kimse inanmayacak. Kulağa gerçek olamayacak kadar idealist geliyor. Bir şey daha söyleyeceğim." Sesinin tonu birden değişti. "Geçen gece evinde personel açığı vardı."
"Ne gibi?"
"Rapora göre," dedi önündeki kağıtları karıştırarak, "personelden birisi orada değildi, felçli biri."
"Senin de dediğin gibi," dedi Byerly hiç istifini bozmadan. "Felçli biri benim eski eğitmenim. Benimle birlikte yaşıyor. An itibariyle 2 aydır şehir dışında. Diyebilirim ki güzel bir tatili hak etmişti. Tatil yapmasına izin veriyor musun?"
"Eğitmenin mi? Bilim insanı falan mı?"
"Bir zamanlar avukattı, sonra felç oldu. Resmi lisanslı bir biyofizik araştırmacısı. Kendi laboratuvarı var. Yürüttüğü çalışmaların detaylı açıklamasını yetkili makamlardan edinebilirsin. Çok önemli çalışmaları yok ama zavallı felçli bir avukat olarak kendi çapında böyle şeylerle oyalanıyor. Ben de elimden geldiğince kendisine yardımcı olmaya çalışıyorum."
"Anladım. Peki bu eğitmenin robot üretmeyi biliyor mu?"
"Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir alanda ne kadar bilgili olduğunu ölçemem."
"Pozitronik beyinlere erişimi yoktur değil mi?"
"Onu ABD robotlarındaki arkadaşlarına sor, onlar bilir."
"Seninle açık konuşacağım Byerly. Felçli eğitmenim dediğin kişi gerçek Stephen Byerly. Sen onun yaptığı bir robotsun. Bunu kanıtlayabiliriz. Otomobille kaza yapan oydu, sen değil. Kayıtları incelersek bulabiliriz."
"Öyle mi? Bulun o halde. Başarılar dilerim."
"Ayrıca sözde eğitmeninin şehir dışında kaldığı yeri de arayacağız. Bakalım ne bulacağız."
"Hiç sanmıyorum Quinn." Byerly'nin yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. "Ne yazık ki o sözde eğitmenim hasta biri. Şehir dışındaki evinde istirahat ediyor. Takdir edersin ki yetişkin bir vatandaş olarak mahremiyet hakkını kimse çiğneyemez. Özellikle de mevcut şartlarda. Geçerli bir sebebin olmadan o ev için arama izni çıkartamazsın. Yine de denemekte özgürsün, sana mani olamam." Belli bir süre sessizlik oldu, sonra Quinn öne eğildi, ekranı kaplayan yüzündeki çizgiler daha da belirginleşti.
"Byerly, neden pes etmiyorsun, seçilemeyeceksin."
"Nedenmiş?"
"Seçimi kazanacağını mı sanıyorsun? Robot ithamlarını çürütmek için hiç çaba sarf etmediğin sürece, ki 3 kanundan birini çiğneyerek rahatlıkla bunu başarabilirdin, insanlar gün geçtikçe senin robot olduğuna ikna oluyor."
Benim için önemli olan şu, eskiden belli bir şöhrete sahip ama yine de pek kimsenin bilmediği sıradan bir büyükşehir savcısıyken, şimdi dünyaca ünlü bir isim haline geldim. Sen harika bir reklamcısın.
Ama sen de robotsun.
Öyle iddia ediliyor ama henüz kimse kanıtlayamadı.
Seçmenin gözünde yeterince kanıtlandı.
O halde için rahat olsun, kazandın demektir.
Queen hoşça kal deyip vizifonu kapattı, sesi ilk defa öfkeli çıkmıştı. Byerly boş ekrana bakarak soğukkanlılıkla güle güle dedi.
Byerly seçimden önce eğitmenini geri getirdi. Hava aracı onları şehrin ücra bir köşesine bırakmıştı.
Seçim bitene kadar burada kalacaksın dedi Byerly. İşler karışırsa aklım sende kalmasın.
John'un ezilmiş dudaklarından çıkan hırıltılı ses kulağa biraz endişeli geliyordu.
Şiddet tehlikesi mi var?
Radikaller o tarz tehditler savurduğuna göre teorik olarak var denebilir. Ama hiç sanmıyorum. Radikaller ancak konuşur ama uzun vadede bir ayaklanma başlatabilirler. Burada kalmak senin için sorun olur mu?
Lütfen, aklım sende kalırsa işimi düzgün yapamayabilirim.
Kalırım, merak etme. İşler sence hala yolunda gidiyor mu?
Ondan eminim. Şehir dışındayken kimse canını sıkmadı değil mi?
Hayır, emin olabilirsin.
İşin sana düşen kısmını da hallettin tabii.
Hallettim diyelim, o açıdan problem yaşamayacaksın.
O halde kendine iyi bak John. Yarın televizörünü izlemeyi de unutma.
Byerly adamın nasırlı elini sıktı. Lenton öylesine gergindi ki alnı buruş buruş olmuştu. Byerly'nin sözde seçim kampanyasının menajerliği üstüne kalmıştı. Kampanyasını yürütmekle yükümlü olduğu aday ne stratejisini belli ediyor ne de menajerliğini kabul ediyordu.
Öyle olmaz. En sık kullandığı cümle buydu. Başka cümle kurmaz olmuştu.
Seni uyarıyorum Steve, öyle olmaz.
Kendini konuşmasının sayfalarını karıştıran savcının önüne atıyordu.
Bırak onu Steve, o kalabalığı radikaller organize ediyor, anlamıyor musun? Kimse seni dinlemeyecek, taşlayabilirler bile. Toplum önünde konuşmakta neden bu kadar ısrarcısın? Sesini, görüntünü kaydetsek olmaz mı?
Seçimi kazanmamı istiyorsun değil mi diye sordu Byerly sakince.
Seçimi kazanacakmış. Kazanamayacaksın Steve, ben senin hayatını kurtarmaya çalışıyorum.
Hayatım tehlikede değil ki.
Şu dediğin lafa bak. Lenton tuhaf fırıltılı bir sesle devam etti. 50.000 manyağın karşısına geçip balkondan onlara laf anlatmayı planlıyorsun öyle mi? Orta çağdaki krallar gibi.
Byerly kolundaki saate göz attı. Yaklaşık 5 dakika kaldı. Televizyon kanalları müsaade ettiği an konuşmaya başlarım. Buna karşılık Lenton ağza alınmayacak laflar etti. Herkes oraya akın etmişti. Evler sanki o kalabalığın üzerine kurulmuş ağaçlar da topraktan değil, insanların arasından bitmişti. Dünyanın geri kalanı ise ultra dalga aracılığıyla bu ana tanıklık etme şansı yakalamıştı. Bu her ne kadar yerel bir seçim olsa da dünya çapında izleyici kitlesine sahipti. Byerly bunu düşündükçe gülümsüyordu. Ancak kalabalığın kendisinin gülümsenecek yanı yoktu. Pankartlar ve flamalar eşliğinde Byerly'nin sözde robotluğu hakkında edilmedik laf bırakmamışlardı. Bu düşmanca tavrın önünü almak mümkün görünmüyordu. Konuşma pek başarılı başlamadı. Uğultulu kalabalığı ve o kalabalığın içinde ayrı bir grup olmuş, radikal şakşakçıların ritmik haykırışlarını bastırmak kolay değildi. Byerly onlara kulak asmadan yavaş yavaş konuşmasını sürdürdü. Lenton içeride saçlarını yoluyor, sızlanıyor, ortalığın karışacağı anı bekliyordu. Ön saflarda bir kıpırdanma oldu. Kıyafetleri sıska kollarına kısa gelen, pörtlek gözlü, sevimsiz bir vatandaş başı çekiyordu. Polis memurlarından biri adamın peşine düştü, kalabalığı yarıp adama ulaşmaya çalıştı. Byerly kızıp elinin bir hareketiyle polisi geri çağırdı. Sıska adam balkonun tam altındaydı. Kalabalığın gürültüsünden ne dediği anlaşılmıyordu.
Byerly öne eğildi. Ne diyorsun? Eğer sormak istediğin bir şey varsa seni dinliyorum.
Yanındaki görevliye döndü. O adamı buraya getirin. Kalabalığı gerginlik sardı. Bazı kısımlardan sessiz olun uyarıları yükseldi. Yine bir uğultunun ardından sessizlik çöktü. Cılız adam nefes nefese kalmış, suratı da kıpkırmızı olmuştu. Nihayet Byerly ile karşı karşıya gelmeyi başardı. "Byerly, bir şey mi soracaksın?" dedi. Cılız adam dik dik baktı, sonra çatlak bir sesle "Bana vur!" dedi. Çenesini savcıya uzattı. "Bana vur! Robot olmadığını söylüyorsun, kanıtla! İnsanlara vuramazsın, seni canavar!" Kalabalığa tuhaf bir ölüm sessizliği hakimdi. Byerly'nin sesi bu sessizliği bozdu. "Sana vurmam için bir sebep yok." Cılız adam çılgınca kahkaha atıyordu. "Bana vuramazsın! İstesen de yapamazsın! İnsan değilsin sen, canavarsın, imitasyonsun!" Stephen Byerly bunun üzerine dudaklarını sıktı. Binlerce kişiden oluşan kalabalığın ve ekran başındaki milyonların gözleri önünde elini kaldırıp adamın çenesine bir tane oturttu. Adam sırt üstü yere yığıldı. Yüzünde bomboş bir şaşkınlık ifadesi vardı. Byerly, "Böyle olsun istemezdim," dedi. "İçeri götürün, rahatına baksın. İşim bitince onunla konuşmak istiyorum." Ve Doktor Calvin otomobiline binip giderken muhabirlerden biri durumu fark edip hemen peşine takıldı. Calvin'e uzaktan seslenip kimsenin duyamadığı bir soru yöneltti. Susan Calvin omzunun üstünden muhabire baktı. "Robot değil," diye cevap verdi. Bu kadarı yeterli olmuştu. Muhabir dönüp kendi yoluna gitti. Konuşmanın geri kalanı tabiri caizse insanların bir kulağından girip öbür kulağından çıktı. Stephen Byerly belediye başkanlığı yemininden bir hafta önce Doktor Calvin'le tekrar görüştü. Saat gece yarısını geçmişti. Doktor Calvin, "Hiç yorgun görünmüyorsunuz," dedi. Taze belediye başkanı gülümsedi. "Bir süre uyumayı düşünmüyorum. Sakın Queen'in kulağına gitmesin." "Gitmez. Ama hazır bahsi geçmişken Queen bize oldukça ilginç bir hikaye anlatmıştı. Doğru çıkmaması çok üzücü. Teorisini biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum." "Tam değil. Epey duygusal bir hikayeydi. Stephen Byerly genç bir avukat, iyi bir konuşmacı ve büyük bir idealistmiş. Ayrıca biyofiziğe de meraklıymış. Robot bilimle ilgileniyor musunuz Bay Byerly?" "Sadece yasal yönden." "Bu Stephen Byerly ilgileniyormuş ama bir kaza geçirmiş. Byerly'nin eşi yaşamını yitirmiş. Kendisi ise o kadar şanslı değilmiş. Bacaklarını kaybetmiş. Yüzü tanınmaz hale gelmiş. Ses telleri zarar görmüş. Zihinsel sorunlar yaşamaya başlamış. Estetik ameliyatı kabul etmemiş. Dünyadan elini eteğini çekip hukuki kariyerine son vermiş. Zekası ve maharetli ellerinden başka hiçbir şeyi kalmamış. Bir şekilde kendine kompleks bir pozitronik beyin edinmiş. Hatta bu beyin şu ana kadar geliştirilmiş, en üst düzey robotik fonksiyon olan etik problemlere çözüm getirme konusunda en yetkin beyinlerden biriymiş. Bu beyin için bir vücut inşa etmiş, kendisi isteyip de olamadığı bütün özellikleri robotuna yüklemiş. Sonra da onu dış dünyaya Stephen Byerly olarak tanıtmış. Kendisi ise Byerly'nin insan içine çıkmayan ihtiyar ve felçli eğitmeni rolünü üstlenmiş. "Ama ne yazık ki," dedi belediye başkanı, "adamın tekine yumruk atarak bu güzelim hikayeyi berbat ettim. Gazetelerde yazdığına göre sizin resmi kararınız insan olduğum yönündeymiş." "Bu nasıl oldu, anlatır mısınız? Kazara olduğunu sanmıyorum." "Tam değildi. İşin büyük kısmını Queen halletti. Kendi adamlarım gizliden gizliye hayatımda hiç kimseye vurmadığım söylentisini yaydılar. İnsanlara vurmam mümkün değildi. Bir provokatöre yumruk atamam. Robot olduğum anlamına gelecekti. O nedenle toplum karşısında saçma sapan bir konuşma düzenledim. Medyada yer alması için elimden geleni yaptım ve kaçınılmaz olarak aptalın biri tuzağıma düştü. Aslında hepsi basit bir numaraydı. Oluşturulan suni atmosfer bana istediğim fırsatı sundu. Ve tabii ki bunun toplum üzerindeki duygusal etkisi tam da beklediğim gibi seçimi kazanmamı sağladı." Robo psikolog kafa salladı. "Gördüğüm kadarıyla benim alanıma da yabancı değilsiniz. Gerçi sanırım bütün politikacılar psikolojiyle belli bir miktar ilgilenmeli.
Yine de olayların böyle sonuçlanmasına üzüldüm. Robotları severim. İnsanlardan daha çok severim. Eğer günün birinde kamu idareciliği yapabilecek bir robot üretilirse bu işi herkesten iyi kıvırır. Robot bilim kanunlarına göre insanlara zarar veremez, tiranlık edemez, rüşvet alamaz, ön yargılı davranamaz, saçma sapan kararlar çıkartamaz. Ve dönemini başarıyla tamamladıktan sonra ölümsüz olsa bile görevini başkasına devreder. Çünkü insanlara bir robot tarafından yönetildiklerini itiraf ederek gururlarını kıramaz. Robotlar bu iş için biçilmiş kaftandır.
Fakat robotların beyinleri bazı konularda yetersiz kalabilir. Pozitronik beyinler insan beyninin karmaşık fonksiyonlarıyla yarışamaz.
Robotun yanında danışmanları olacaktır. İnsan beyni bile yardım almadan halkı yönetemez.
Bayerly Susan Calvin'e dikkatle baktı.
Neden gülümsüyorsunuz Doktor Calvin?
Çünkü Bay Quinn'in gözden kaçırdığı şeyler var.
Anlattığı hikayenin eksik yanları olduğunu mu söylüyorsunuz?
Biraz öyle. Seçimden önceki 3 ay boyunca Bay Quinn'in bahsettiği bu Stephen Byerly adındaki felçli kişi bilinmeyen bir nedenden ötürü şehir dışına taşınmıştı. Tam da sizin o meşhur konuşmayı yaptığınız gün şehre geri döndü. Ve ne de olsa yaşlı adam bir kere yaptığı şeyi ikinci kere de yapabilir. Hele ki ikinci sefer o kadar özenmesi gerekmiyorsa.
Ne dediğinizi anlamıyorum.
Doktor Calvin ayağa kalkıp elbisesini düzeltti. Görünüşe bakılırsa konuyu daha fazla uzatmak istemiyordu.
Demeye çalıştığım şu. Bir robot birinci kanunu çiğnemeden bir insana yumruk atabilir ama tek bir şartla.
Nedir o?
Doktor Calvin kapıda bekliyordu. Usulca şöyle dedi.
Yumruğu yiyen kişi de robotsa.
Gülümsedi. Zayıf yüzünde neşeli bir ifade belirdi.
Hoşça kalın Bay Byerly. 5 yıl sonra koordinatörlüğe aday olursanız oyum sizin.
Stephen Byerly kahkaha attı.
Doğrusunu söylemek gerekirse çok uzak bir ihtimal.
Calvin kapıyı çekip çıktı.
Korku dolu gözlerle baka kaldım. Bu anlattıklarınız gerçek mi?
Hepsi gerçek dedi.
Meşhur Byerly sıradan bir robot mu yani?
Ondan emin olmamız mümkün değil ama bana sorarsanız öyleydi. Gel gelelim ölürken kendini atomlarına ayırttı. Dolayısıyla robot olup olmadı asla resmiyet kazanmayacak. Hem ne fark eder ki?
Bana kalırsa...
Robotlara karşı anlamsız bir ön yargıya sahipsiniz. Byerly iyi bir belediye başkanıydı. 5 yıl sonra bölge koordinatörü oldu. Dünya bölgeleri 2044 yılında federasyon kurduğunda ilk dünya koordinatörü o seçildi. Zaten o zamanlar dünyanın yönetimi çoktan makinelere geçmişti.
Evet ama...
Aması yok. Makineler de robot. Dünyayı onlar yönetiyor. Gerçekleri 5 yıl önce öğrendim. Yıl 2052 idi. Byerly dünya koordinatörü olarak ikinci dönemini tamamlıyordu.
20. ayrımın sonu, sayfa 207.